Ayrım 9.
Sayfa 90. Çıkın çıkmazını terk etme ve vedalaşma fikrine kendimi o kadar kaptırdım ki ne yöne doğru gideceğimi hiç düşünmedim bile, dedi Frodo. Nereye gidebilirim ki? Pusulam ne? Neyi aramam gerekiyor? Bilbo hazine bulmaya gitti. Gitti ve döndü. Ama görebildiğim kadarıyla ben bir hazineyi kaybetmek ve bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum. Görebildiğim kadarıyla diyorsun. Ama pek ileriyi gördüğün söylenemez, dedi Gandalf. Ben de göremem. Belki kıyamet çatlaklarını araman gerekecektir. Ama belki de bu görev başkalarına düşer. Bilemem. Her halükarda henüz o uzun yol için hazır değilsin. Hem de hiç değilim, dedi Frodo. Fakat bu arada hangi yolu seçeceğim? Tehlikeye doğru gideni. Ama ne çok aceleyle ne de doğrudan, diye cevap verdi büyücü. Eğer bana soracak olursan Ayrık Vadi'ye git derim. Gerçi yol eskisi kadar rahat değil ve yıl devrildikçe daha da kötü olacaktır. Ama yine de bu yolculuğun çok tehlikeli olacağını zannetmiyorum. Ayrık Vadi, dedi Frodo. Çok iyi. Doğuya doğru gidip Ayrık Vadi'nin yolunu tutacağım. Sam'i Elfler'e misafir götüreceğim. Çok mutlu olacaktır. Uçarı bir Eda ile konuşuyordu. Ama Elrond, yarı elfin evini görmek ve uğurlu halktan nicesinin hala huzur içinde yaşadığı o derin vadinin havasını teneffüs etmek için gönlüne aniden bir ateş düşmüştü. Bir yaz akşamı sarmaşık çalısı ile yeşil ejderhaya şaşırtıcı bir haber ulaştı. Shire'ın sınırlarında boy gösteren devler ve diğer alametler çok daha önemli bir konu nedeniyle unutuldu. Bay Baggins çıkın çıkmazını satıyordu. Hatta satmıştı bile. Hem de torba köylü Bagginslere. Hem de iyi paraya, dedi bazıları. Yok pahasına, dedi diğerleri. Alıcı bayan Lobelia olunca böylesi beklenir zaten. Otto birkaç yıl önce 102 yaşında, olgun ve dolgun ama hayal kırıklığı içinde bir hobbit olarak hayata gözlerini yummuştu. Bay Frodo'nun o güzelim oyunun neden sattığını ise fiyatından daha çok tartışma konusuydu. Birkaç kişi Frodo'nun parasının tüketmekte olduğuna dair Bay Baggins'in de imalar yoluyla desteklediği bir teoriye inanıyordu. Hobbit köyü terk edecek, satışın geliriyle Er diyarındaki Brandybuck akrabalarının yanında sakin bir yaşam sürecekti. Torba köylü Bagginslerden mümkün olduğu kadar uzakta, diye ekliyordu bazıları buna. Fakat çıkın çıkmazındaki Bagginslerin muazzam bir servete sahip olduğu fikri kafalarda öylesine yer etmişti ki çoğunluk bu teoriye bir türlü inanamıyordu. Kendi hayal güçlerinin yarattığı mantıklı veya mantıksız herhangi bir şeye inanmak buna inanmaktan daha kolaydı. Çoğunun hayal gücü de bu olayı Gandalf'ın mesnediği henüz ortaya çıkmamış karanlık bir dala verası olarak yorumluyordu. Sessiz sedasız oturup gündüzleri hiç ortaya çıkmadığı halde herkes onun çıkın çıkmazında saklandığından haberdardı. Fakat bu yer değişikliğinin büyücülük tertiplerinde ne ölçüde bağlı olduğu bir yana kesin olan bir gerçek vardı. Frodo Baggins Er diyarına geri dönmekteydi. Evet, bu sonbaharda taşınacağım, diyordu. Mary Brandybuck bana küçük bir oyuk ya da belki küçük bir ev bulacak. Aslında Mary'nin yardımıyla Erşehir'in gerisindeki Çukurçay'ın kırlarında küçük bir ev seçip almıştı bile. Sam dışında herkese karşı kalıcı olarak oraya yerleşecekmiş gibi davranıyordu. Doğuya doğru yola çıkma kararı vermişti ona bu fikri. Çünkü Er diyarı şairin doğu sınırındaydı ve çocukluğunda orada yaşamış olması geriye dönüşünü en azından daha inandırıcı kılabilirdi. Gandalf şairdaki 2 aydan fazla bir süre kaldı. Derken Haziran'ın sonunda bir akşam Frodo'nun planı nihayet ayarlandıktan az sonra birdenbire ertesi sabah tekrar yola koyulacağını söyledi. Sadece kısa bir süre için diye umuyorum, dedi. Ama güney sınırlarının ötesine geçip mümkün olursa biraz bilgi toplamaya çalışacağım. Haddinden fazla aylaklık ettim. Rahat bir edayla konuşuyordu ama Frodo onun endişeli olduğu hissine kapılmıştı. Bir şey mi oldu, diye sordu. Yo, hayır. Fakat huzurumu kaçıran bir şey duydum. Gidip bir bakmamda fayda var. Eğer derhal yola koyulmanız gerektiği sonucuna varırsam hemen geri gelir veya en azından bir haber yollarım. Bu arada sen planına sadık kal. Fakat her zamankinden daha dikkatli ol. Özellikle de yüzük konusunda. Bir kere daha hatırlatayım. Yüzüğü kullanma. Şafak vakti gitti. Her an geri gelebilirim, dedi de giderken. En azından veda davetine yetişirim. Yeniden düşündüm de galiba yolda yanınızda olmam daha iyi olacak. Frodo başta bir hayli tasalanıp Gandalf'ın ne duymuş olabileceğini epey düşündü. Fakat zamanla huzursuzluğu azaldı ve güzel havalarda sorunlarını bile bir süre için unuttu. Şair gelmiş geçmiş en güzel yazlarından ve en bereketli güzlerinden birini yaşamaktaydı bu sene. Ağaçlar elma yüklüydü. Bal kovanlardan taşıyordu. Mısırlar da uzun ve dolgundu. Frodo tekrar Gandalf'ı merak etmeye başladığında sonbahar epey ilerlemişti. Eylül ayı geçiyordu ve hala ondan bir haber çıkmamıştı. Yaş günü ve dolayısıyla taşınma günü yaklaşıyor fakat o hala ne görünüyor ne de bir haber yolluyordu. Çıkın çıkmazı hareketlenmeye başladı. Frodo'nun birkaç arkadaşı toparlanmasına yardım etmek için çıkın çıkmazından kalmaya geldiler. Fredegar Toluk ile Folko Boffin ve tabii en yakın dostları olan Pippin Took ile Merry Brandybuck birlikte bütün oyun altını üstüne getirdiler. Eylül'ün 20'sinde Frodo'nun satmamış olduğu mobilyaları ve eşyaları taşıyan ağzına kadar dolu 2 adet kapalı yük arabası Brandybadesi köprüsü üzerinden Er Diyarı'na yeni evine doğru yola koyuldu. Ertesi gün Frodo ciddi ciddi endişelenmeye başladı ve sürekli Gandalf'ın yolunu gözler oldu. Perşembe yani yaş günü sabahı aynı yıllar önce Bilbo'nun büyük davetinde olduğu gibi açık ve güzel bir gün doğdu. Gandalf hala kayıptı. Akşam Frodo veda davetini verdi. Küçük bir davetti bu. Yalnızca 4 yardımcısı ile kendisini içeren sade bir akşam yemeği. Ama Frodo huzursuzdu ve canı hiç eğlence çekmiyordu. Genç arkadaşlarından o kadar kısa bir süre sonra ayrılacak olmak içine oturmuştu. Bunu onlara nasıl söyleyeceğini düşünüp duruyordu. Öte yandan 4 genç hobbitin keyfine diyecek yoktu. Ve kısa bir süre sonra Gandalf'ın yokluğuna rağmen davet son derece neşelendi. Yemek odasında bir masa ile sandalyelerden başka eşya yoktu. Ama yemek güzeldi ve güzel de bir şarap vardı. Frodo'nun şarapları Torba Köylü Bagginslere yapılan satışa dahil değildi. TB'lerin pençesine düşen eşyalarımın kaderi ne olacak bilmem. Ama en azından bunun için iyi bir yuva buldum, dedi Frodo bardağını başına dikerken. Sözünü ettiği eski bağların son yudumuydu. Bir sürü şarkı söyleyip birlikte yaptıkları birçok şeyi konuştuktan sonra Bilbo'nun yaş günü şerefine kadeh tokuşturdular ve Frodo'nun adeti üzere hem onun hem de Bilbo'nun sağlığına içtiler. Sonra birazcık hava almak, yıldızlara göz atmak için dışarı çıktılar. Ardından da gidip yattılar. Frodo'nun daveti bitmiş ve Gandalf gelmemişti. Ertesi sabah kalan bavulları başka bir yük arabasına yüklemekle geçti. Sonra Merry arabanın yönetimini alıp Tombiş yani Fredegar Toluk ile yola koyuldu. Birinin oraya gidip sen gelmeden evi ısıtması lazım dedi giderken. Hadi sağlıcakla. Eğer yolda uyuyup kalmazsanız öbür gün görüşürüz. Öğlen yemeğinden sonra Folko eve gitti ama Pippin kaldı. Frodo huzursuz ve endişeli, boşu boşuna Gandalf'tan gelecek bir ses duymak için etrafı dinleyip duruyordu. Hava kararıncaya kadar beklemeye karar verdi. O saatten sonra eğer Gandalf onu mutlaka görmek isterse Çukurçaya giderdi artık. Hatta oraya onlardan daha önce varabilirdi. Çünkü Frodo yürüyerek gidecekti. Başka sebeplerin yanı sıra asıl şairi son bir kez görmek ve tadını çıkarmak için Hobbit köyden Erşehir şatına kadar pek de acele etmeden yürümeyi planlamıştı. Bana da biraz idman olur dedi, yarı yarıya boşalmış holdeki tozlu aynada kendine bakarken. Epey bir zamandır uzun ve zahmetli bir yürüyüş yapmamıştı ve aynadaki yansıması hiç de formda gibi görünmüyordu yüzüne. Öğlen yemeğinden sonra Torba Köylü Bagginsler yani Lobelia ile kum sarısı saçlı oğlu Lotto çıka gelip Frodo'nun bütün tadını kaçırdılar. Nihayet bizim oldu dedi Lobelia, içeriye adımını atar atmaz. Bu pek kibarca bir davranış olmadığı gibi doğru da sayılmazdı. Çünkü çıkın çıkmazının satışı gece yarısından sonra geçerli olacaktı. Fakat Lobelia belki de hoş görülebilirdi. Çıkın çıkmazı için bir zamanlar umduğundan tam 77 yıl daha uzun bir süre beklemeye mecbur kalmıştı. Ve artık 100 yaşındaydı. Her neyse, şimdi parasını ödediği şeylerden giden olmasın diye kontrole gelmişti. Ve anahtarları istiyordu. Koskoca bir envanter defteriyle gelip her şeyi tek tek gözden geçirdiği için onu ikna etmek uzun bir zaman aldı. Nihayet Loto'yu, yedek anahtarı ve diğer anahtarın da çıkın saçması sıra oyuklarındaki gemgilere bırakılacağı sözünü alıp ayrıldı. Bu arada burnundan soluyup gemgilerin gece oyuğu yağmalayacak tıynette olduklarını düşündüğünü ima etmekten de geri kalmadı. Frodo ona çay mı ikram etmedi. Kendisi çayını Pippin ve Sam Gamgee ile birlikte mutfakta içti. Sam'in de Bay Frodo'nun işleriyle ilgilenmek ve bahçeciğine bakmak için Er Diyarı'na gideceği resmen açıklanmıştı. Bu, babalığın da onayladığı bir karardı. Ama Lobelia ile komşu olmanın sıkıntısını hiç mi hiç hafifletmiyordu. Çıkın çıkmazındaki son yemeğimiz dedi Frodo sandalyesini geri iterken. Bulaşığı Lobelia'ya bıraktılar. Pippin ile Sam, üçünün sırt çantalarını kayışlarla bağlayıp verandaya yığdı. Pip'in bahçede son bir kez dolaşmaya çıktı. Sam ortalıktan yok oldu. Güneş battı. Çıkın çıkmazı hüzünlü, kasvetli ve darmadağınık görünüyordu. Aşina odalarda gezinen Frodo, kavuşan güneşin ışıklarının duvarlar üzerinde solduğunu, gölgelerin köşelerinden çıkmaya başladığını gördü. İçeriler yavaş yavaş karardı. Dışarı çıktı, patikanın sonundaki bahçe kapısına ve oradan da tepe yolundan biraz aşağı doğru yürüdü. Gandalf'ın alacakaranlığın içinden büyük adımlarla çıkıp geleceğini ümit ediyordu biraz biraz. Hava açıktı ve yıldızlar giderek parlıyordu. Güzel bir gece olacak dedi yüksek sesle. Yeni bir başlangıç için çok iyi. Canım yürümek istiyor. Etrafta daha fazla avare avare gezmeye dayanamayacağım. Artık yola çıkıyorum. Gandalf da beni izlesin. Geriye gitmek için döndü ve durdu. Çünkü kulağına çıkın saçması sarı oyuklarının sonundaki dönemecin gerisinden sesler gelmişti. Seslerden biri kesinlikle yaşlı babalığa aitti. Diğeri yabancı ve nedense nahoş bir sesti. Onun ne söylediğini anlayamıyordu. Ama babalığın oldukça tiz perdeden cevaplarını duyabiliyordu. Yaşlı adam bozulmuş gibiydi. Hayır, Bay Baggins gitti. Bu sabah gitti. Benimsem de ondan birlikte gitti. En azından bütün eşyası gitti. Evet, sattı ve gitti dedim ya. Neden mi? Nedeni beni de alakadar etmez, seni de. Nereye mi? Gizlisi saklısı yok. Erşehir'e ya da işte öyle bir yerlere gitti. O yanda aşağıda. Evet öyle. Bayağı uzak. Ben kendim te oralara kadar gitmedim hiç. O er diyarlılar tuhaf tiplerdir. Hayır, haber filan iletemem. Hayırlı geceler olsun. Ayak sesleri tepeden aşağı doğru uzaklaştı. Frodo bu adımlar yukarı doğru gelmediği için neden bu kadar ferahladığını merak eder gibiydi. Her yaptığımı merak edip bin bir soru sormalarından usandım artık sanırım diye düşündü. Hepsi de ne meraklı şeyler. Babalığa gidip soruşturanın kim olduğunu sormak geçti aklından. Fakat belki de bir hata yaparak bundan vazgeçti ve dönüp hızla geriye çıkın çıkmazına doğru yürüdü. Pippin verandada sırt çantasının üzerinde oturuyordu. Sam ortalıkta yoktu. Frodo karanlık kapıdan içeri adım attı. Sam diye seslendi. Sam, vakit geldi. İçeriden uzaklardan bir yerden geliyorum beyim diye bir cevap duyuldu. Ve kısa bir süre sonra da Sam ağzını silerek ortaya çıktı. Mahzendeki bira fıçısıyla vedalaşmıştı. İyice doldurdun mu Sam diye sordu Frodo. Evet beyim, artık bu bana epey gider beyim. Frodo yuvarlak kapıyı kapatıp kilitledi. Anahtarları Sam'e verdi. Bir koşu bunu sizin eve götürsem dedi. Sonra sıra oyuklardan kestirmeden koşup çayırların arkasındaki patikanın kapısında bize yetiş. Bu gece köyün içinden geçmeyeceğiz. Etrafta çok fazla meraklı göz ve delik kulak var. Sam bütün hızıyla koşup gitti. Sonunda yola çıkıyoruz dedi Frodo. Çantalarını sırtlayıp sopalarını ellerine aldılar ve köşeyi dönerek çıkın çıkmazının batı tarafına doğru yürüdüler. Hoşça kal dedi Frodo. Boş karanlık pencerelere bakarak. Elini salladı, döndü ve kendisi bilmese de Bilbo'nun tuttuğu yolu izleyerek bahçe yolundan aşağı Peregrin'in arkasından hızla seyirtti. Aşağıdaki çitin alçak yerinden atladılar ve tarlalara vurup tıpkı otlar arasındaki bir hışırtı gibi karanlığa karıştılar. Tepenin batı yamacının eteğinde dar bir patikaya açılan bahçe kapısına vardılar. Burada durup sırt çantalarının kayışlarını ayarladılar. Bir süre sonra Sam acele acele yürüyerek ve nefes nefese çıka geldi. Ağır çantasını omuzlarının üstüne oturtmuş, başına da şapka adını verdiği uzun ve şekilsiz bir keçe torba takmıştı. Loş ışıkta aynı bir cüceye benziyordu. Eminim en ağır şeyleri bana verdiniz dedi Frodo. Salyangozlara ve evlerini sırtlarında taşıyan ne kadar yaratık varsa hepsine çok acıyorum. Ben daha bir sürü şeyi alabilirim beyim. Benim bohçam epey hafif dedi Sam yiğitçe yalan söyleyerek. Sakın ha Sam dedi Pippin. Taşısın, iyi gelir. O neyi emrettiyse biz onu koyduk çantasına. Son zamanlarda çok gevşemişti zaten. Hele kendi ağırlığını biraz eritsin. Yükü de daha hafif gelecektir. Bu fukara yaşlı hobite merhamet edin diye güldü Frodo. Er diyarına varmadan bir söğüt değneği kadar incecik olacağıma hiç şüphe yok. Ama saçmalıyordum. Korkarım sen kendime düşenden de fazlasını taşıyorsundur sen. Bir dahaki sefere denklerimizi yaparken kontrol edeceğim. Tekrar sopasını eline aldı. Hepimiz karanlıkta yürümeyi seviyoruz dedi. Yatmadan önce birkaç mili arkamızda bırakalım. Kısa bir süre batıya doğru giden patikayı izlediler. Sonra patikadan ayrılıp sola döndüler. Sessizce tekrar tarlalara vurdular. Taflanlar ve ağaçlıklar boyunca tek sıra halinde ilerliyorlardı. Dört bir yan gecenin karanlığına bürünmüştü. Koyu renkli pelerinleriyle sanki hepsinin birer sihirli yüzüğü varmış gibi görünmez olmuşlardı. Hepsi birer hobbit olduğu ve sessiz olmaya çalıştıkları için hobbitlerin duyabileceği bir çıtırtı bile çıkartmıyorlardı. Tarla ve koruluklardaki vahşi varlıklar bile onların geçtiğini pek fark etmedi. Bir süre sonra Hobbit köyün batısında dar tahta bir köprüden suyu açtılar. Dere burada, kıyıları belli bükük ağaçlarla süslü. Kıvrım büklüm kara bir kurdeleden ibaretti. Güneye doğru bir iki mil daha ilerleyip Brandy Vadisi Köprüsü'nden gelen büyük yolu çabuk çabuk geçtiler. Artık Tuğuk diyarındaydılar. Güneydoğuya doğru dönerek Yeşiltepe yurduna yöneldiler. İlk yokuşları tırmanmaya başlarken dönüp arkalarına baktılar. Hobbit köyü ışıklarının uzakta Latif Su Vadisi'nde göz kırptığını görebiliyorlardı. Çok geçmeden bu görüntü kararan arazinin kıvrımları arasında yok oldu. Gri göleti yanındaki subaşı da birazdan onu izledi. Son çiftliğin ışıkları da iyice geride, ağaçların arkasında kalınca Frodo dönüp elini sallayarak veda etti. Acaba bir daha bu vadiye hiç bakabilecek miyim diye mırıldandı. Aşağı yukarı 3 saat kadar yürüdükten sonra mola verip dinlendiler. Gece berrak, serin ve yıldızlıydı. Fakat dumana benzeyen sis örtüleri derelerden ve derin çayırlardan yükselerek tepenin yanlarından tırmanıyordu. Başlarının üzerinde hafif rüzgarda sallanan yarı çıplak huş ağaçları, solgun göğün önünde siyah bir ağ gibiydi. Çok sade bir yemek yediler, hobbitlere göre. Ve tekrar yollarına devam ettiler. Kısa bir süre sonra dolana dolana tırmana ine, önünde uzanan karanlıkta solup giden dar bir yola vurdular. Orman saraya, kütüğe ve Erşehir şatına giden yol. Su vadisindeki ana yoldan tırmanarak uzaklaşıyor, yeşil tepelerin eteklerinden Doğu Dirhem'in ücra bir köşesi olan ormanlık uça doğru dolanıyordu. Bir süre sonra kuru dallarını gecenin içinde hışırdatan yüksek ağaçlar arasından geçen derin bir patikaya daldılar. Çok karanlıktı. İlk başta kah konuştular, kah artık meraklı kulaklardan uzaklaşmış oldukları için birlikte ezgiler mırıldandılar. Sonra sessizce yürümeye devam ettiler. Derken Pippin geri kalmaya başladı. Sonunda dik bir yokuşa tırmanırlarken durdu ve esnedi. "Çok uykum geldi," dedi. "Yakında yola yığılıp kalacağım. Ayakta mı uyuyacaksınız siz? Neredeyse gece yarısı oldu." "Karanlıkta yürümeyi sevdiğini zannediyordum," dedi Frodo. "Ama çok acelemiz yok. Merry bizi öbür gün herhangi bir saatte bekliyor. Yani daha neredeyse 2 günümüz var demektir. İlk uygun yerde dururuz." "Rüzgar batıdan esiyor," dedi Sam. "Eğer bu tepenin öbür yamacına geçersek pek güzel korunaklı ve rahat bir yer bulabiliriz beyim. Yanlış hatırlamıyorsam ileride kuru bir köknarlık olacak." Sam Hobbit köyün 20 mil civarını iyi tanırdı. Ama bütün coğrafya bilgisinin sınırı da buydu. Tepeyi aşar aşmaz köknar ağaçları öbeğine denk geldiler. Yoldan ayrılıp ağaçların reçine kokulu derin karanlığına girdiler ve ateş yakmak için kuru dal ve kozalak topladılar. Çok geçmeden ulu bir köknar ağacının dibinde çatırdayan neşeli bir ateşleri olmuştu bile. Başları önlerine düşmeye başlayıncaya kadar ateşin etrafında oyalandılar. Sonra pelerin ve battaniyelerine sarınıp ulu ağacın köklerinin birer köşesine kıvrıldılar ve kısa bir sürede uyuyakaldılar. Gözcü bırakmamışlardı. Frodo bile henüz bir tehlike beklemiyordu. Çünkü hala şairin göbeğindeydiler. Ateş söndüğünde bir iki yaratık gelip onlara baktı. Kendi işi peşinde ormandan geçmekte olan bir tilki birkaç dakikalığına durup kokladı. Hobbitler diye düşündü. Bakalım daha neler göreceğiz. Bu memlekette garip şeyler olduğunu duymuştum. Fakat bir hobbitin açık havada ağaç altında uyuduğu az görülür doğrusu. 3 tane birden. Bunun arkasında muazzam derecede tuhaf bir şey olmalı. Oldukça haklıydı fakat hikayenin gerisini hiçbir zaman öğrenemedi. Sabah soluk ve ıslak bir biçimde geldi. Önce Frodo uyanıp ağacın kökünün sırtında bir delik olduğunu, boynunun da tutulduğunu fark etti. Zevk için yürümekmiş. Neden arabayla gitmedim ki? Diye düşündü. Her yolculuğun başında yaptığı gibi. Üstelik bütün o güzelim kuş tüyü yataklarım da torba köylü Bagginslere satıldı. Bu ağaç kökleri onlara daha çok yakışırdı. Yerindi. "Kalkın bakalım hobbitler," diye seslendi. "Güzel bir sabah." "Neresi güzelmiş bunun?" dedi Pippin tek gözüyle battaniyesinin kenarından bakarak. "Sam, saat 9:30'da kahvaltı hazır olsun. Banyo suyunu ısıttın mı?" Sam şiş gözlerle yerinden sıçradı. "Hayır beyim, hazırlamadım beyim," dedi. Frodo Pippin'in üzerindeki battaniyeye asılıp onu yuvarladıktan sonra ağaçlığın kenarına doğru yürüdü. Güneş uzakta, doğuda, dünya üzerinde kalın bir tabaka halinde uzanan sisin içinde kıpkızıl yükselmekteydi. Al ile altın rengi vurmuş sonbahar ağaçları, kökleri yokmuş da gölgeli bir denizde yelken açmış gibiydiler. Frodo'nun biraz altında sol tarafta yol dik bir açıyla bir çukura doğru iniyor ve gözden kayboluyordu. Geri döndüğünde Sam ile Pippin ateşi yakmışlardı. "Su!" diye bağırdı Pippin. "Su nerede?" "Su cebimde taşıyacak değilim ya," dedi Frodo. "Su aramaya gittiğini düşünmüştük," dedi yiyecekleri ve kapkacağı yerleştirmekle meşgul olan Pippin. "Şimdi gidip bulsan iyi olur." "Sen de gel madem," dedi Frodo. "Su şişelerini de getiriver." Tepenin eteğinde bir dere vardı. Şişelerini ve minik kamp çaydanlığını suyun gri bir taş çıkıntısından birkaç metre aşağı döküldüğü küçük bir çağlayandan doldurdular. Su buz gibiydi. Ellerini ve yüzlerini yıkarlarken öfleyip pöflediler. Kahvaltıları bitip çantalar tekrar toplandığında saat 10'u geçiyordu. Gün açılıp ısınmaya başlamıştı. Yokuştan aşağı indiler. Dereyi yolun altından aktığı bir yerden geçtiler ve bir sonraki yokuşa tırmandılar. Sonra bir tepeyi daha tırmanıp indiler. Sonuçta pelerinleri, battaniyeleri, su, yiyecek ve diğer eşyaları onlara ağır bir yük gibi gelmeye başladı. O gün yapacakları yürüyüş hem sıcak hem de yorucu olacağı benziyordu. Ne var ki birkaç mil sonra yol bir inip çıkmaktan vazgeçti. Yorgun zikzaklar çizerek dik bir uçurumun tepesine kadar çıktı ve oradan son kez aşağı inmeye hazırlandı. Önlerinde uzakta kahverengi bir ormanın pusu içinde eriyen küçük ağaç kümeleriyle lekelenmiş daha alçak araziler uzanıyordu. Ormanlık uç üzerinden Brandywine Vadisi nehrine doğru bakmaktaydılar. Yol önlerinde ip gibi kıvrılıp gidiyordu. "Yol sonsuza kadar gider," dedi Pippin. "Ama ben dinlenmeden gidemeyeceğim. Tam öğlen yemeği zamanı." Yolun uçurum tarafına oturdu ve uzağa, gerisinde nehrin ve bütün yaşamını geçirmiş olduğu şairin sonunun uzandığı doğudaki pusa baktı. Sam yanında ayaktaydı. Yuvarlak gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Çünkü şimdiye kadar hiç görmediği topraklardan yeni bir ufka doğru bakıyordu. "O ormanlarda elfler var mı?" diye sordu. "Benim duyduğum kadarıyla hayır," dedi Pippin. Frodo sessizdi. O da daha önce hiç görmemişçesine gözleriyle yolu izleyerek doğuya bakıyordu. Birdenbire yüksek sesle ama sanki kendi kendine konuşurmuş gibi yavaşça kelimeler döküldü dudağından. "Yol hiç bitmez, uzar gider. Başladığı kapıdan. Az gittik, uz gittik ama gücüm yettikçe yola devam. Bacaklarım yorulsa da yürürüm varana dek ana yola. Yollarla işler birleşir orada, bilmem yolculuk sonunda ne yana." "Bu biraz Bilbo'nun şiirlerine benziyor," dedi Pippin. "Yoksa senin uydurmalarından mı? Pek de moral veriyor sayılmaz." "Bilmiyorum," dedi Frodo. "Öyle bir anda geldi işte. Sanki kendim uyduruyormuşum gibi. Ama belki de vaktiyle işittiğim bir şeydir. Gerçekten de gitmeden önce son yıllarındaki Bilbo'yu hatırlatıyor bana. Sadece tek bir yol olduğunu söylerdi sık sık. Büyük bir nehir gibiydi bu yol. Her kapı, eşiği, onun kaynakları, her patikada kollarıydı.